Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Bu sene ekonomi Nobel ödüllerini kim aldı?
Bilmiyorum Ünsal Bey.
Bize vermedikleri kesin. Amerika'da akademik kariyerlerini Amerika'da yapan 3 iktisatçıya verildi. Bunlardan bir tanesi, soy isimlerini söyleyeyim, Kart, Angrist ve Imbens. Kart'ın özelliği, bugün de ağırlıklı olarak konuşacağımız hususlardan bir tanesi, özellikle iş gücüne katılımda göçmenlerin ve yeni katılanların iş gücüne olan etkilerini, yani ifade çok enteresan, doğal bir araştırma yaparak, tabi ortamında, yani herhangi bir laboratuvar çalışması değil, gerçek ortamlarında yapılan bir çalışma.
Saha çalışması.
Ona nedensellik analizleriyle de destek veren Angrist ve Imbens de o konuların analizinde yapmış oldukları katkılardan ya da benzer çalışmalardan dolayı 3 iktisatçı bu sene aday gösterilmiş ve ödül almışlar. Niye bizi ilgilendiriyor? Şundan dolayı ilgilendiriyor. Birisi göç, öbürü de iş gücü. Yani iki temel konu günümüzün başlıklarından bir tanesi. Geçtiğimiz hafta yoğun bir şekilde özellikle herkes asgari ücretin ne olması gerektiğiyle alakalı fikir beyan ettiği için, yani buradan bir girelim, yani önümüzdeki dönemde istihdam, iş gücü, göçler, ihtiyaç duyulan insan kaynağı, nereden tedarik edilecek, nasıl tedarik edilecek konuları ciddi problemler. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Hangi ticaret ya da sanayi odası başkanı bir yayına bağlansa ilk şikayet ettiği konu yetişmiş eleman sıkıntısı.
Evet.
Bu arada bu hafta istihdam verileri de açıklandı. Hepsini birlikte değerlendireceğimiz bir program olacak. Tabii enflasyon, yine kurlar, yine büyüme ve bir sürü başlığın en azından ana hatlarıyla değineceğiz. Buyurun, özellikle istihdam verileriyle bir başlayın. Sonra oradan bu istihdam verileriyle asgari ücretteki zam sizin şeyiniz, teklifiniz nedir, onu bir duyalım.
Estağfurullah, keşke benim dediğim dileğim yerine gelse de.
Herkesin aynı konumda, üzülmeyin. Herkes sadece temenni, dilek temenninde bulunan.
Bu Nobel ödülü gerçekten tam bizi de ilgilendiren bir boyutu var. İşsizlik, iş gücü istatistikleriyle birlikte değerlendirirsek. Çünkü siyaseten de özellikle Suriye'den ülkemize göç etmek durumunda olan kardeşlerimizin sıkıntısı, siyaseten de kalsınlar mı gitsinler mi üzerinde ciddi tartışmalar yaşanıyor. Bunun sosyal tarafta da toplumsal olarak sonuçları da var. Yani suç oranlarından tutun da işte iş gücüne katılımına kadar. Belki şimdi siz onu söyleyince Ünsal Bey, iş gücü istatistiklerini paylaşalım ama keşke burada da ülkemizdeki göçmenlerin diyelim, hem Suriyeliler, şeyden gelen, Afganistan'dan gelenler var, hatta Ermenistan'dan gelen ciddi sayıda iş gücü var, Gürcistan, Ermenistan, oralardan da. Bunların bizim iş gücü piyasasında iş gücüne etkileri, katkıları veya bir diğer ifadeyle şu andaki işsizliğin müsebbibi olarak gösteriliyorlar bazı kesimler tarafından. Onun ne derece gerçekliği yansıtıp yansıtmadığını ortaya koymak gerekir. Bu konuda araştırma bildiğim kadarıyla yok ülkemizde, var mı?
Ya varsa da bölgeseldir, yüzeyseldir. Dolayısıyla bu kadar derinlemesine, yani buradaki başta çok enteresan asgari ücret, göç ve eğitimin iş gücü piyasasının etkisi. Yani sadece bir parametre değil ve bunu analizinin doğal deneylerle, yani bizzat sahada bu işi yaşayan, göçmen olan, asgari ücretle çalışan, eğitim almış ya da almamış, bunların üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda çıkan bir şey var. Enteresandır. Bu tartışmalara düşüyor. Diyor ki asgari ücretteki artışlar mutlak olarak işsizliği azaltan ya da iş gücünün daha az iş bulma konusunda insanları daha az isteksiz yapmaz. Dolayısıyla yani ücretler artıyor, daha az çalışayım demiyor insanlar, daha çok çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle enteresan sonuçları var. Yani bizim de şu an herhalde üzerinden fazla kafa yoracağımız şeylerden bir tanesi bu. Özellikle sanayicilerin ısrarla asgari ücretin ciddi boyutta artırılmasını istiyor olmaları, bir taraftan kalite kaygısından, mutluluk, insanların verimini sağlamak anlamındaki bir etki var. Öbür taraftan kaybetme riski var. Mutsuz olan insanların ayrılıp başka yerlere ya da işsiz olarak kalabilme ihtimali var. Gidip evinde oturmayı, çalışmaya tercih ederim. Bu ücretle çalışacağıma gider evde otururum diyebiliyor mu insanlar? Evet diyor yani. Bunun da evet. Örneklerini görüyoruz. Ama maalesef bu konu bizde derinlemesine araştırılmış mıdır? Hiç zannetmiyorum.
Evet.
Yani en azından ben böyle bir rapor okumadım.
Bu konuyla ilgili Fransa Devlet Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Şeyle ilgili, asgari ücretle ilgili, pardon, işsizlik ücretiyle ilgili. Yani o ücretin insanların gerçekten iş arayıp aramadığı, yani bu işsizlik ücretini iş arayıp da bulamayanlar hak ediyor noktasında bir yaklaşımı vardı. Bu da önemli bir yaklaşım yani Fransa için, çünkü ülkemizde de işsizlik ücreti insanları iş aramaktan caydırıyor mu sorusunda sormak gerekiyor herhalde. Bir taraftan.
Yani onun etkisi olabilir. Çünkü bir taraftan insanlar işsizlik var diyorsunuz. Öbür taraftan nitelikli insan bulmakta zorlanıldığına göre, yani en azından ilk etapta olmasa dahi beceri kazandırma, becerileri geliştirme noktasında bir sürü belediyelerin, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkin eğitimiyle alakalı organizasyonlarda farklı yapılar olmasına rağmen insanlar orada gidip becerilerini arttırmıyorlar. Bugünlerde mesela en çok yaşadığım şey, kış dönemi geldi. İşte kalorifer tesisatların bakılması, edilmesiyle alakalı eleman bulamıyorsunuz. Arıyorsunuz bu işi profesyonel olarak yapan şirketleri, size 3 gün sonrasına, 4 gün sonrasına zaman veriyor. Niye? Yoğunuz diyor yani şu an. Sayının azlığından kaynaklanan bir yoğunluk var. Ve fiyatlar da şöyle, yani eskiden işte usta çağırırsın, birkaç yüz lira verirsin, halledersin, şöyle bir şey değil. 1000 liranın altında herhangi bir geliş ücreti, işte bakım ücreti, onu yaptık
yedek
ücreti.
Yedek parça.
Yedek parça zaten orayı yakaladıkları zaman akıllarındaki firmaların eseri olarak geliyor. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Dolayısıyla bu kadar ihtiyaç varken öbür taraftan insanların işsizlik çektikleri, öbür taraftan insanların çalıştıracak insan bulamadığı, böyle garip bir dönemdeyiz. Sonu hayır olsun
inşallah. Bu kaçağı, karmaşıklık. Bu arada isterseniz %11,5 seviyesinde bir işsizliğimiz var. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik. Bunların oranlarına bakıldığı zaman iş gücüne katılma oranımız 51,7. Yani nüfusun, iş gücüne katılabilecek nüfusun 60 milyon, 64 milyon seviyesinde. İşte 33 milyon seviyesinde iş gücü. Bunun 29 milyonu istihdam edilmiş. Arta kalan işte %11,5'a tekabül ediyor. Ve 30 milyon, 31 milyon kişi de iş gücüne dahil olmayan bir kesim var Ünsal Bey.
Evet.
Şimdi bunların ayrıntılarına girilebilir. Önemli göstergelerden bir diğeri de özellikle gençlerin iş gücüne katılım oranı, orada biraz daha sıkıntımız var. %26 seviyesinde, yani %20 kadınlarda %26, erkeklerde %21 seviyesinde. Dolayısıyla her 4 gençten birinin işsiz olduğunu, kadınlarda bunun her 5 kişiden birinin, gençlerde işsiz, kadınlarda da 4 kişiden birinin, yani 15-26 yaş arasındaki gruba tekabül ediyor. Asıl bu nitelik sorunu dediğimiz zaman bu genç kesimde tam da eğitimlerini tamamlayan kesim olarak dikkate alabiliriz. Dolayısıyla burada eğitimini tamamlamış ama istihdam edilebilir bir beceriye sahip olmayan kesim de belki burada daha yoğunluk arz ediyor. Ne dersiniz?
Yani yorum olarak. Bu ayrıntılara girdiğimizde tabii söylenecek çok söz var. Yani özellikle yani yıllar itibariyle bakıyorum. Siz bunu söylerken ben rakamlara şöyle bir baktım. İş gücüne katılım ve işsizlik rakamı olarak, yani mutlak rakam olarak işte 4 milyon civarında bir şeyimiz var. Ben özellikle şuna baktım. Pandemi öncesindeki oranla şu anki oran ne olmuş diye baktığımda aşağı yukarı yakalanmış. Yani şöyle, pandeminin sebep olduğu ekstra bir işsizlik, yani geri alınmış o. Tekrar özellikle sanayideki canlanmayla beraber pandeminin etkisi büyük ölçüde giderilmiş. Oradaki açık nerede? Hizmetler sektöründe. Hizmetler sektörü malum, başta turizm olmak üzere çok sayıda iş yerinin değişik gerekçelerle, yani pandemi başta olmak üzere kapatılması sebebiyle Orada bir işsizlik oluşmuştu. Orada da bir geri dönüş var. Büyük ölçüde orası da yakalamış gözüküyor. Yani buradaki tabii yaklaşım itibariyle baktığımızda bizim nitelikli eleman konusunda yeniden o açılımlara gitmemiz lazım. Geçen gün hoş bir şey vardı. Diyor ki bizim insanımız ya kurye oluyor ya güvenlik görevlisi oluyor. Kim teknik olarak çalışacak? Özellikle oradaki o iş gücü ihtiyacının, daha doğrusu eleman ihtiyacının yüksek olması sebebiyle öyle bir şeyden bahsediliyor. Ya bu istatistikler konusunda söyleyeceğimiz şey şu. Yani en azından pandemi etkisi sanayideki canlanmadan dolayı giderilmiş vaziyette. Alt kırılımlarına şu an programın gereği itibariyle çok girmeye gerek yok bence. Bu kadarla söylemekte fayda var. Ama bir realite tekrar altını çiziyoruz. Nitelikli elemanı aranıyor. Bazı insanlar da iş beğenmedikleri için çalışmıyorlar.
Belki orada meslek konusundaki eğitim içeriğine de odaklanmak gerekebilir. Yani bir sanat okulu mezunu olarak az önce verdiğiniz örnek var diye kombi bakımı insanı. Sadece bir marka kombiyi tercih ederek sadece bir marka kombi ve onun bakımına odaklansa yani onun bakımıyla ilgili bir eğitim bir haftayı geçmez. Hadi onun işbaşı eğitimleriyle birlikte bunu abartarak 6 aya çıkartalım. 6 ay içerisinde herhangi bir teknik eğitimi almamış bir delikanlı diyelim. 6 ay içerisinde o markanın ustası olabilir. O da ciddi bir şekilde yani asgari ücretin öyle sanıyorum 2 katı kadar bir ücreti kazanır hale gelebilir diye düşünüyorum.
O teklif ettikleri fiyata baktıkça asgari ücret falan çok şeyde kalıyor. Yani bir saatlik diye, yani bir saatlik ölçü. Bir şey için yani istenen rakamı ben size söyleyeyim. Yani ona baktığınızda bizim özellikle akademisyenlerin dönüp tabiri çalması gerekir. Neyse, olayı magazin tarafını
şimdi bir tarafa bırakalım. İlme şeyimiz olamaz tabii
ya de. Ya olamaz işte. Eline. İlmi ne kadar değer verdiğimiz evet, de çıkıyor
evet,
ortaya.
O burada. Da var ve ama bu teknik eğitimde gerçekten çok elzem yani tesisatçılık, elektrik işleri, evde değişik yerlerde yapılacak montajın ötesinde bakım bile ciddi para kazandırabilir gençlere.
Ya kazandırabilir işte dediğim gibi yani burada işte insanları cezbeden yani toplumda da belli bir saygınlığı olan işlerle daha böyle insanların ya acaba dedikleri işler arasındaki farkı görürsünüz. Batı'da da var mesela. Batı'da ben özellikle İngiltere'de bunu çok yoğun gördüm. Yani İngiltere'de bir teknisyen yani ciddi ciddi böyle saygı gören kazancıyla işte yaptığı işe olan insanların yaklaşım tarzıyla yani çok enteresan şeyler var. Onun için oralara gitmeyelim isterseniz.
O
konuyu
zaman
tekrar döndürelim.
Kültürel bir değişim gerekiyor belki de.
Asgari ücret mevzuna getirelim isterseniz. Asgari ücret konusunda yani şu an herkesin yarışa girip en son bir tanesi %70'e kadar çıkardı asgari ücretin artışını. Yani asgari ücretin bu artışını neyle izah edeceğiz? Niye böyle bir sarmala girildi? Halbuki biz şunu biliyoruz, özellikle enflasyonla alakalı bakış açısında işte itme etkisi, çekme etkisi dedikleri bir hadise var. Yani siz piyasada parayı bollaştırdığınız zaman insanlar yoğun bir şekilde mal alım talebine gidiyorlar, enflasyonu arttırıyorlar. Enflasyon arttığı zaman insanlar, çalışan insanlar diyor ki benim satın alma gücüm düştü, arttır benim ücretimi diyor. Asgari ücreti de devletler yapıyor bu belirlemeyi. Dolayısıyla o arttırılınca bu sefer üretim yapan diyor ki benim maliyetlerimde belirgin bir artış oldu. Fiyatıma yansıtmam lazım. O tekrar nihai fiyatlara yansıyor. Nihai fiyatlar insanların satın alma gücünü düşürüyor. Böyle enteresan bir daire içerisinde dönüyor. Yani sizce insanlar bilmiyorlar mı bunu? Tabii ki burada şundan söylemiyoruz. Yani hak eden ettiğinin çok çok fazlasını alsın. Herkes refah içerisinde yaşasın. Fakat böyle bir bugünlerdeki böyle biraz da işin içerisinde siyaset girince konuşulan şey hani seçim öncesinde kim ne kadar yapacak diye bir iddialaşma oldu. Sonunda ciddi bir bütçe şey olarak önümüze geldi. Dolayısıyla benzer bir sürece giriyoruz sanki. Ne diyorsunuz bu konuda?
Evet öyle bir yarışa giriyoruz. Şu anda 2825 ele geçen bir rakam var. Bunun brütü 3577 lira imiş. Tabii bunun işverenin maliyeti 4500-5000 aralığına kadar geliyor. Şimdi tabii çalışanlar açısından önemli bir unsur bu. Yani bunu yüzde enflasyonun üzerinde bir artışla, yani %19, %20 gibi düşünürsek son açıklanan enflasyonu, bu kadar artış tatmin etmez. Çünkü özellikle gıdada, temel maddelerde %29'un üzerinde artışlar var. Bir taraftan da işverenler %20-25 artış bekliyorlar, artırılsın diyorlar, ama bir de talepleri var. O talepleri de şu: özellikle asgari ücretten alınan verginin azaltılması talebi var. Yani bunun da vergi yükü açısından böyle bir talep var. Bir de altını çizmek gerekir, önemli bir unsur var. Burada ben de öyle bir sonuç doğuracağına inanıyorum. O da şu: eğer vergi indirimi olmazsa, Bu dönem ciddi bir şekilde artış bekleniyor asgari ücrette, kayıt dışılığı artıracağı yönünde bir uyarı veya endişe var diyebiliriz.
Ya o, evet, bugünlerde diyorum ya, herkes mikrofonu karşısına alan, herkes asgari ücretle alakalı konuşuyor. Biz de şu an o işi yapıyoruz. Ya burada söylenen şu: asgari ücret arttırılmalı. Çünkü insanların gerçek anlamda satın alma gücünde bir azalma var. Enflasyonun diğer bir tarifi de insanların satın alma gücünün azalması demek. Şimdi bu azalmayı telafi edecek olan asgari ücret belirleyici unsurlardan bir tanesi. Yani birçok işletme de asgari ücret uygulanmıyor bile. Çünkü nitelikli elemanlar, onlara ciddi yatırım yapmış, eğitim vermiş, asgari ücretle çalıştırıyor olsa o insan yetişip başka bir yere gitme ihtimali var. Dolayısıyla birçok işletmede aslında asgari ücretle çalışan sayısı yok denecek kadar az. Ama asgari ücret belirleyici oluyor.
Bir diğer çalışanların kıyaslama açısından.
Evet, diğer çalışanlarınkini de belli ediyor. İşte basına yansıyan unsurlardan bir tanesi, işte bizim de o basın toplantısında ben de vardım. MÜSİAD'ın yapmış olduğu açıklamada işte iş adamları olarak, evet, asgari ücretin en az enflasyonun 10 puan üzerinde olmalı. Yani orada o açıklama öyle değil ama daha sonraki bütün konuşmalarda sonunda başkana bir oran telaffuz ettirdiler. Enflasyon üzerinde %10. Fakat bu %10'la beraber asgari ücretin tabi olduğu vergi dilimlerinde, en azından başlangıç vergi diliminin %15'lerden %5'lere çekilmesi. Dolayısıyla çalışanın eline daha fazla bir ücretin geçmesi, daha fazla bir kazancın geçmesi, bununla da yaşam seviyesini daha bir üst seviyede tutabilmesi ya da mevcudu koruyabilmesi gibi bir öneri var. Şimdi bunun da öbür taraftan şöyle bir husus geliyor. Ülkedeki vergilerin en önemli vergi başlıklarından bir tanesi çalışanlardan alınan,
evet,
gelir vergisi. Çünkü yani kurumun kar etmesi, o kar üzerinden alınacak kurumlar vergisi vesaire vesaire, orada da oranlar arttırıldı biliyorsunuz. Yani tam pandeminin ortasında 20'den 25'e çekildi. Yani normalde böyle zamanlarda teşvik edilir. Hatta geçen programlarda hatırlarsanız konuşmuştuk, yani doğrudan bir maliye politikası olarak insanların eline bir parayı verirsiniz. O parayla insanlar gider harcama yaparlar. Bir tarafı arzdır bunun, öbür tarafı doğrudan gelire katkıdır. Şimdi burada eğer siz doğrudan gelire katkı sağlayacaksanız, ona yönelik adımlarınızı da doğru atıyor olmanız icap eder. Yani vergiyi azalttınız, insanların gelirini arttırdınız ama bir tarafta aynı oranda işte maliyet etkisi, yani buna itme etkisi dönüyor maliyetten kaynaklanan enflasyona. Gelir yine yok olacak.
Evet.
Dolayısıyla bu şey içerisinde, yani siz yapılan açıklamaları baktığınız yerden, aynı zamanda bir işverensiniz, bu işveren bakış açısıyla değerlendirdiğinizde ne olması optimumdur? Hissiyat olarak soruyorum, yoksa herkes kendi fikrinden muhakkak doğruluk payı olan bir şey söyleyecektir.
%25'in altında olmamalı diye düşünüyorum.
Yani enflasyonu kaç kabul ettiniz son itibariyle?
Enflasyonu 20 gibi düşünelim ama gerçekteki o kesime yansıyan enflasyon daha yüksek. Zaten bu söylediğiniz %15'lik vergi son aylarda bir üst dilime geçtiği için ortalamada %17'lik bir vergi var. Yani yıllık bazda bakıldığında asgari ücret üzerinde. Bunun en azından 10 puanın, yani %10'un altına çekilmesinde yarar var.
Evet.
Çünkü kayıt dışılığına kolayca kayabilir. Çünkü alt zaten adam sınırda herhangi bir şekilde, yani Türkiye'deki özellikle sağlık sistemine dikkate aldığımız zaman onunla birlikte de düşünebiliriz. Yani herhangi bir işi olmayan insanlar bile belli şeylerle testten geçip tüm sağlık hizmetlerini alabiliyorlar. Dolayısıyla o garanti olduğu için beni kayıtlı göstermene gerek yok, bana daha yüksek bir net ücret ver diyebilir diyorlar da, böyle de bir gerçeklik var.
Sonra da gidip mahkemede beni kayıt dışı çalıştırıyorlar.
O da ayrı bir boyut, o da Türkiye'nin yapısal sorunlarından bir tanesi olarak bakmak gerekiyor.
Şimdi burada çalışan işsizler, daha doğrusu evet çalışan işsizler kavramı gibi bir kavram çıkıyor ortada, değil mi? Bir taraftan çalışıyor, öbür taraftan kayıt dışı gözüktüğü
kayıt dışı
için yansımaları olmuyor.
Yani işte, o 30 milyon içerisinde olduğunu düşünüyorum
evet.
Ben.
Şimdi burada düşündüğümüzde, yani bir maliye politikası olarak gelirlerden, ücretlerden alınan gelirlerin vergi oranının düşürmesi ve bunun bütçe yansımaları, tabii oturup çok iyi çalışması lazım. Tam da bugünler biliyorsunuz şu an bütçe görüşmeleri devam ediyor mecliste. Tam böyle bir zamana denk geldi. Biz de bütçe açığı veren bir ülkeyiz, yani bütçe fazlası olan bir ülke değiliz. Bu gelirleri azaltan, giderleri arttıran, tersten baktığımızda bir kalem olarak nasıl absorbe edilebilir? Biliyorsunuz gelir gider dengesinde eğer gelirleriniz yetmiyorsa bu sefer devletin iç borçlanması olarak piyasada yatırıma gitmesi gereken kaynak devlete borç olarak gidiyor. Yani bu birbirine bağlı bileşik kaplar. Yani devlet gelir gider dengesini sağlayamadığı zaman aradaki farkı borçlanmaya gidiyor. Borçlanmaya gittiği zaman da piyasaya yatırıma gitmesi gereken, işletmelere sermaye olarak gitmesi gereken kaynaklar devlete borç olarak gidiyor. Burada dengeler yeniden bozulmuyor mu sizce?
Ama bir gerçeklik, yani neticede devletin borçlan, yani tüm dünyaya baktığımız zaman borçlanmayan devlet de yok diyebiliriz yani. Hatta bizim borçluk oranımız, devletin borçluk oranı milli gelir açısından değerlendirildiğinde diğer batı ülkelerinden, birçok ülkelerde makul seviyelerde. Ancak bu vergi oranının düşürülmesinin eğer doğru planlandıysa geliri artırma etkisi de, vergileri artırma etkisi de olabilir. Çünkü yani
gelip harcama yapacaklar. Harcama yaptıkları yerden.
Dolayısıyla bir de kayıt dışılık azalacaktır. Yani insanlar neticede hayat sürüyor. Sonunda mesela emeklilikte yaşa takılanlar çok fazla konuşuluyor bugünlerde. Bir de insanların gelecekte bir emeklilik ücretini hak etmesi için belli gün sayısında çalışma zorunluluğu var. Dolayısıyla kayıt dışı çalışıyor olmak o anki kişinin problemini çözüyor olsa bile yaşamında uzun vadede bakıldığında olumsuz bir etkisi var kişilere.
Şimdi siz onu söylerken rakamlarla konuşmanın gücünü kullanalım. Özellikle iç borçlanma açısından, daha doğrusu kamunun borçlanması açısından baktığımızda içi ve dış birlikte değerlendirmek lazım. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kamu olarak borcu gayri safi yurt içi hasılanın %39'u. Bütçe açığına baktığımızda bütçe açığı da gayri safi yurt içi hasılanın %3.4'ü. Yani bunu aslında baktığımızda gelişmiş ya da bizden daha rakamsal olarak büyük ekonomilere karşılaştırdığımızda, mesela ilk dikkat çekenlerden bir tanesi İspanya. Bütçenin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %11. Borcun gayri safiliği %120. Şimdi bu ülkeler bazında değişiyor. İşte Japonya bu anlamda, İngiltere bu anlamda, bütçe açığı anlamda ve Amerika bütçe açığı anlamında oldukça yüksek paylara sahip. Enteresandır mesela, hepimizin gözünde çok böyle ayrı yeri olan Kanada'nın bütçe açığı %15'ler seviyesinde. Dolayısıyla bütçe açığı kendi içerisinde hani bize belli kriterlerle, özellikle Avrupa Birliği'ne girme kriterleriyle alakalı dayatılan bazı şeyler var. İşte cari açığınız
evet,
ne kadar
var
olacak, bütçe açığınız ne kadar olacak. Gelişmiş ekonomilere baktığımızda bu oranlar hiç böyle küçümsenecek oranlar değil. Yani Kanada'nın bütçe açığı %15, hatta %16. Borcun gayri safi yurt içi hasılı oranı %117. Dolayısıyla hem borçluluk yüksek hem bütçe açığı yüksek. Zaten bütçe açığı yüksek olduğu için borçluluk yüksek oluyor. Türkiye bu anlamda avantajlı bir durumda. Ama bu vergiyle alakalı olan hususlar çok iyi bir simülasyona ihtiyaç var. Yani nereden azalttığında bu nerede kendini artı olarak gösterir? Yani çok iyi çalışılması gerekir. Bu modellerin iyi kurgulanması gerekir ki yanlış bir hesap yapılmasın.
Evet. Yani gelir vergisinden gelir vergileri ön plana çıkması gerekiyor. Yani şu anda ülkemizdeki dolaylı vergiler, yani mal ve hizmetlerin üzerine konan vergilerden bütçe daha çok oluşuyor.
Yok, gelir vergilerinden alıyorlar. Doğrudan ücretlerden şak diye alıyorlar yani. Orada bir problem
işte,
yok.
Ücretten alıyor da şeyden.
Yani ücret dışındaki özellikle ücret dışındaki. Menkul sermaye iratları, işte kurumlar vergisi, onların işte dağıtılan, ortaklara dağıtılan, yani ortaklara borçhanesinde görünen şeyin gerçekte aslında bir dağıtım olabileceği varsayımıyla burada farklı bakış açıları çıkabilir.
Yani servetler şahıslar üzerinde, borçlar şirketler üzerinde. Bu aşılabilmiş bir şey değil. Bunun olabilmesi için de mutlaka kayıt dışı bir takım vergilerden kaçınma veya diğer kaçırma diyebileceğimiz şeylerde.
Ama biliyorsun yakın zamana kadar hepimiz övünüyorduk. Allah'tan kayıt dışı var, yoksa dümdüz olurduk diye.
Tamam, o da
stoklarımız var, yedeklerimiz var diye.
O da söyleniyor. Evet. Haklısınız.
Şimdi burada enflasyonun başlıkları itibariyle baktığımızda, yani son dönemde uzun yıllar enflasyonla birlikte yaşamış bir ülkede literatür aslında yeni yeni fark ediyoruz. İşte üretici tüketici, o zaten anaydı. Daha sonra çekirdek ve manşet duyduk. Ondan sonra hissedilen enflasyonu duyduk. Piyasa enflasyonunu duyduk. Sonra tahmin edilen enflasyonu duyduk. Yani giderek literatür zenginleşiyor bu anlamda. Yani enflasyonu çözemediğimiz sürece, bunu insanların problem olmaktan çıkaramadığımız ölçüde bu devam edecektir. Ancak burada ilginç bir şey var. Dün Biden'ın açıklamalarında vardır. Enflasyonun insanların gelirlerini kemirmesini engelleyeceğiz gibi bir başlık vardı. Oradan baktığımızda, yani bunu söyleyen Amerika'nın enflasyon oranına baktığımızda 6.20'ye çıkmış.
Evet. Faizler de 0 ile 0.25 arasında.
Yani direkt 0.25 yani deklar ettikleri politika faiz oranı 0.25.
Hazine faizi yüzde kaç?
Yani o birin üzerinde falan. 10 yıllıklarda.
Onunla işte, farkına bakarsak %4-4.5 seviyesinde.
İşte buradaki temel fark, bu kıyaslamanın şöyle bir sıkıntılı tarafı var. Bu adamların imza attıkları zaman para oluyor. Bir kağıda imza attıkları zaman ona para diyorlar. Bizim bir kağıda imza attığımız zaman borç denedi diyorlar. Dolayısıyla ve dünyanın her yerinde onların imza attıkları şey para olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla aramızda temel bir fark var. Fakat şu bir gerçek, özellikle bu maliyetlerden kaynaklanan, yani tedarik zincirinin zorlanması, Covid etkisi, Amerika ile Çin arasındaki o soğuk savaşın ısınması ve bu ısınan tarafın dönüp işte insanların stoklarında belli şeylere sebep olması. Geçen gün Hindistan'la alakalı bir açıklama vardı. Hindistan, savaşa girecek olsam bir haftalık stoğum var. Bunu iki haftaya çıkarma kararı aldım. Nece diye yani, şimdi düşünüyorsunuz 1.4 milyar nüfusu olan bir ülkenin.
Evet.
Yani bir haftalık stoğunu iki haftaya çıkarması ne
demek? Şey, aklıma İngiltere geldi. Dağıtımdaki sıkıntı nedeniyle benzin kuyrukları oluştu. Yine bir haber görmüştüm şeyle ilgili. Amerika'da kamyon şoförlerinin ücretleri 50 bin dolarların üzerine çıktı diye.
Evet, yani
yani hala o lojistikte, tedarik zincirindeki aksamalar bitmiş değil.
Yani bitmez, artar.
Peki,
çünkü çip krizi hala masada duruyor. Yani çip krizi çözülmüş değil.
Evet.
İkinci el otomobil fiyatları aldı başını gitti aynı gerekçelerle. Birincisi
evet.
Gelmedi. Buyurun.
Bu Amerika'daki bu enflasyon ve orada şeyle ilgili parasal sıkılaştırma, faizi artırma, varlık alımlarının azaltılması, bunları hızlandıracak bir etki konuşuluyor. Yani bu da doların değerini artıracağı bir sürece mi giriyoruz? Yani bununla bağlantılı olarak Ünsal Bey, şeyle paritede de dolar lehine gelişmeler var. Dolayısıyla bunu bir değerlendirip bize yansımasını da göz önüne alırsak, genelde bilinen haliyle bizim satın almamız dolar, ihracatımız euro ağırlıklı olarak olduğu varsayımı altında. bizi ne bekliyor'a bağlayabilir miyiz?
Şimdi olaya biraz tarihi perspektiften bakmak lazım. 2009-2010'da Euro dolar paritesi 1.50'lere kadar çıkmıştı. Yani 1.47'den ben çok yoğun işlem yaptım, hatırlıyorum. Dolayısıyla oradan nereye geldi? Bir seviyesine, hatta birin altını biraz böyle zorlayacakmış gibi bir görüntü verdi. Şu anda 1.17-1.18 seviyelerinde. Yani 1.14-1.18 arasında, bazen 20'ye doğru çıkıyor. Artabilir yani. Bu çok böyle ilk defa karşılaşılan bir hadise değil. Buradaki temel sıkıntı şu. Sıkıntı demeyelim, aslında bizim açımızdan bir taraftan da avantaj. Parasal genişlemeyi son veren, hatta varlık alımlarını azaltan Amerika'ya karşılık Avrupa'nın net bir duruşu var. 2022 sonuna kadar ben herhangi bir geri adım atmayacağım. Çünkü daha önceden parasal genişleme hiper enflasyona sebep olur kaygıları vardı. Uzun süre niye enflasyon olmuyor? Enflasyon olmadığı zaman insanlar harcamakla tasarruf etmek arasında kayıtsızlıkta kalıyorlardı. Onun için eksi faizlere geçti Avrupa. İnsanlar harcasın istiyorlar, ekonomi canlansın istiyorlar. Şimdi oradan enflasyon canlandı. İşte Euro bölgesinde şu an enflasyon 4.1'ler seviyesinde, Amerika'da 6.2'ler seviyesinde. Bu tabii çalışık olmadıkları şey. Yani %1'lerin, yarımların, hatta eksi faizlerin konuşulduğu ortamda %4.1'lik enflasyon demek insanları mal almaya zorluyor. Yani ellerindeki kaynakları bir şeyler alayım ki değer kaybetmesin. İhtiyacını bu anlamda değerlendiriyor. Ama bu yani bir kerelik çözülecek bir hadise gibi durmuyor. Hatırlarsanız önce Amerika'daki Fed açıklamalarında şeydi, geçici olan enflasyonu, sonra geçici olduğunu düşündüğümüz enflasyon dedi. Şimdi kısmen geçici olduğunu düşündüğümüz
inatçı dönemde, enflasyon gibidir.
İnatçı enflasyon, işte bilmem ne, dolayısıyla bu tip cümleler onlar için de uğraşılması gereken bir hadise. Nasıl ki parasal genişleme hiper enflasyona sebep olmadı, parasal daralma da böyle zannedildiği gibi bütün paraların Amerika'ya doğru akıp orada Amerika'nın paritesini ya da parasını değerlendirecek gibi bir şeyi yansır mı? Dünyanın başka yerlerindeki gelir getirme potansiyeli bu kadar yüksekken çok ihtimal vermiyorum. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde petrol fiyatlarında %3'lük %4'lük bir gerileme oldu. Yani bu parayı yönetenler o kadar hassas ve o kadar günübirlik hızlı dönebilen insanlar ki Rusya'daki varlıklarını satıp Türkiye'den varlık almaya başladılar. Çok değil yani, böyle aman aman. Niye? Diyor ki petrol fiyatlarında bir gerileme olursa Rusya'daki zaten şu an tepeye ulaşmış olan varlığın değerinden çıkayım. Hem pariteden dolayı çok ucuzlamış, hem de yani baya baya bir alınacak anlamda cazip hale gelmiş. Türk varlıklarına yöneleyim. Bunun yansıması olarak da geçtiğimiz haftalarda Türk varlıklarında, özellikle belli sanayi kuruluşlarında falan çok net alımlar. Önce bankalardaydı, sonra bankalar kesildi, arkasından sanayi kuruluşlarında. Mesela dün çok enteresandı. Uzun zamandan beri görmediğimiz bir işlem hacmini gördük. Piyasada yaklaşık 34 milyar TL'lik bir işlem hacmi oldu. Bunun 8 milyar TL'si sadece bir işletmenin, sanayi kuruluşu, Petkim hisseleri üzerinde oldu. Dolayısıyla yer değiştiriyorlar. Yani burada bıyıklı yabancılar da var bunun içerisinde. Yani sadece yabancıların alımı değil, özünde Türkiye'li olup ama yurt dışı fonlar üzerinde işlem yapanlar da var, ama bir kıpırdama var burada. Varlıklarımız bu anlamda ucuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Enflasyon öyle belalı bir şey ki insanlarınızın mal varlığını daraltıyor, gelirlerini daraltıyor, servetlerini daraltıyor. Bu servetleri ucuz olarak yurt dışına transfer edilmesine sebep oluyor. Evet. Ki bunun önlemi olarak da biliyorsunuz, çimentoyu, camı, işte MDF'yi ve belli ürünlerde, işte gübrede kullanılan bazı ham maddelerin ihracı yasaklandı. Buyurunuz.
Evet, bu nereye kadar gidecek? Yani enflasyon, asgari ücretle konuşurken neticede özellikle daha önceki 80'li 90'lı yıllarda yaşadığımız bir sarmala dönüşme riski var mı? Çünkü dünyada da eğer enflasyonda kısa vadede bir çözüm olmayacaksa, ki onlarda dediğiniz gibi Avrupa büyük bir ihtimalle Amerika'yı bir 6 ay, 1 yıl sonradan takip eder bir konumda.
Ya burada özellikle merkez bankalarının ana vazifeleri olan fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadele konusunda işte bir gayret var. Ama ülke bazında baktığımızda maliyetlerden kaynaklanan, tedarikten kaynaklanan sıkıntılarla İşte az önce söyledik, Amerika'da 6.20, Avrupa'da 4.1. Fakat diğer tarafa bakıyoruz, işsizlik açısından. Yani diğer ikinci bir başlık. Bu 2008'deki gelişmelerden sonra merkez bankaları bir anlamda işsizliği de önleme anlamında bir vazife üstlendiler. Finansal istikrarın, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yanı sıra. Şimdi Amerika'ya baktığımızda 4.6. Japonya'ya baktığımızda az önce işte bütçesi şu kadar açık veriyor, borçlanması %266 dediğimiz Japonya'nın işsizlik oranı 2.8. Dolayısıyla yani evet, bir taraftan enflasyon var ama öbür taraftan da insanların işleri var. Ve bu işleri, yani oran o kadar düşük ki yani eleman çok kıymetli. Eleman çok değerli çünkü herkesin çalıştığı, yani kimse keyfine birilerini çalıştırmaz. Yani buradan baktığımızda yani Batı açısından ya da gelişmiş ekonomiler açısından baktığımda bu enflasyonun çok yıkıcı olmadığını düşünüyorum. Ama gel gör ki bunu problem edinen herkes, bütün siyaset bunu problem ediniyor. Çünkü özellikle düşük gelir grubu siyaseten belirleyicilik konumunda çok etkililer.
Bizde de olduğu gibi. Maliye Bakanı'nın açıklamaları var. Bütçe görüşmelerinde işte bu kur, bizim yüksek kur belirlemek gibi bir politikamızın olmadığını özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Genelde şimdi bir politika değişikliği var ülkede, son Merkez Bankası kararlarıyla beraber bu nereye yöneliyor diye doğal olarak yoğun tartışmalar var. Bu konuda da net bir şekilde ekonomik program açıklandı ama politikanın ne şekilde evrileceği konusunda bir sanki bir boşluk var gibi. Bakan da bu boşluğu kendince doldurmaya çalışıyor açıklamalarıyla. Ne dersiniz Ünsal Bey?
Soru sormayın, devam edelim.
Bir hareketliliği kabul ediyor ekonomik kurlarla ilgili ve bunun küresel piyasalara bağlıyor. Yani bizim dışımızdaki şeylere bağlıyor. İşte enerji fiyatları, petrol, dünyadaki gelişmeler. Bunların toplamı çerçevesinde ama nereye yoğun olarak, eğer ihracatın artırılmasına yönelik olarak ise bunun kendiliğinden zaman içerisinde cari açığı da dengeleyerek enflasyonu da belli bir şeye getireceği yönünde bir beklenti var. Ve cari açıkla ilgili de, cari açık demeyelim, cari fazla verdi son açıklamalarda. Bunu da dikkate alırsak onunla ilgili bilgiyi de verelim isterseniz Ünsal Bey. Cari fazlamız 1.65 milyar dolarlık bir cari fazlamız oluştu Eylül ayı itibariyle. Yani cari artışta ithalat da arttı, ihracat da arttı ama ihracat daha fazla arttığı için önümüzdeki süreçte de ihracatın ve ihracata yönelik yatırımların da artmasını bekliyoruz.
Şimdi bir politika değişikliği olarak baktığımızda yani nedir orada Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine ve Maliye'den sorumlu bakanın yapmış olduğu açıklamaların arasında nispeten çok böyle uyumlu şeyler olmasa dahi şunu görüyoruz. Evet, Türkiye özellikle büyümesini ihracat üzerine konumlandırıyor. Fakat öbür taraftan da yine tedarikten kaynaklanan sıkıntılardan dolayı belli çok güçlü olduğumuz sektörlerde ihracat sınırlamasına gidiyoruz. Demir çelik, işte çimento, ondan sonra cam sanayi, az önce de saydım işte MDF bile, çünkü içeride siz mobilyada çok kuvvetlisiniz. Katma değerli bir ürün üretiyorsunuz. Ama onun ana ham maddesi olan MDF'nin ihracatında çok yoğun bir artış var. Çünkü içeriye satmakla dışarıya satmak arasında üretici açısından ticaretin gereği olarak neresi karlıysa oraya satıyor. Oraya sattığı zaman içeri mal tedarikinde zorlanıyor. Dolayısıyla böyle bir çelişki var. Şimdi bu çelişki içerisinde herkesin çıkarını maksimize etmemiz gerekiyor. Yani işletme olarak ben içeriye ya da dışarıya satmak hangisi işime geliyorsa onu yapmak isterim. Devlet de içeri ya da dışarıya satmanın eğer toplamda bir bütüncül yaklaşımla fayda değil zarar getireceğini düşünüyorsa, işte enflasyonu patlatıyorsa maliyetlerinden dolayı ya da güçlü olduğunuz sektörler ham madde bulamadığı için iş kaybına sebep oluyorsa otomatik olarak o kadar bir müdahale etme ihtiyacı hissediyor. Ki şu anki yapılan da o yani. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu ikinci ya da üçüncü açıklaması oldu. Bizim kur hedeflememiz yok. Ondan sonra bu açıklamadan sonra arkasından ne geldi? Bizim ihracatı desteklemek için kurun yüksek kalması gibi bir hedefimiz yok. Çünkü her açıklama peşinden yeni atakları getiriyor. Yani ilk açıklamayı duysam, Merkez Bankası'nın o cari fazla vererek enflasyonu dizginleme politikası da bunun içerisinde. Ha, kurun önü açılacak. Dolayısıyla kur konusunda önümüzdeki dönemde herhangi bir müdahale olmadan gittiği yere kadar gidecek. Algı böyle değil mi şu an?
Evet.
İşte bu algıyı siz açıklamalarınızı doğru yönetmezseniz bu sefer her defasında bir önceki açıklamanızı ne derler, ezen yeni bir açıklama yapmak zorunda kalırsınız. Onun için burada yani özellikle bu ekonomi yönetimindeki insanların koordinasyon zaten yönetimin olmazsa olmaz temel unsurlarından bir tanesi. Bir de bu tip açıklamalarda nereye gideceği konusunda çok iyi değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kur hedeflemesi yok dediğimiz yerde kur nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmiyor gibi bir anlam çıkar. Ama sonra yorumlayarak, niyet okuyarak piyasa şunu diyorsa, tamam politika değişikliğine gidildi, ihracat olsun da ne olursa olsun, dolayısıyla kurun önü açıldı şeklinde yorumladığında çıkıp bu sefer tam tersi açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz bizim böyle bir hedefimiz yok. Kendi tabii akışı içerisinde olacak. Ya bunlar iyi değerlendirmesi gereken hususlar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya bu sadece bizim ülkemizin problemi değil. Özellikle dış basından belli büyük ekonomileri izlediğinizde aynı çelişkili ifadeler onu görürsünüz. Özellikle Amerika'daki bu Fed başkanlarını güvercinler ve şahinler diye ayırmışlar ya.
Evet.
Yani kendi işlerinde sürekli onlarla alakalı birbiriyle çelişen, birbirine ezen açıklamalar gelebiliyor. Demek ki bu liberal yaklaşımın yansıması. Mesela Çin'den böyle bir açıklama duyuyor musunuz siz? Rusya'dan böyle bir açıklama duyuyor musunuz? Ya dümdüz gidiyorlar adamlar çünkü hala komünist kafayla devam ediyorlar.
Yatırım araçlarının getirisiyle ilgili istatistik yayınlandı. Mesela Amerikan doları Ekim ayı itibariyle enflasyondan arındırılmış getirisi 4,71 seviyesinde. Mevduat faizine baktığımız zaman da -1,18 seviyesinde. Yani TL'si olanlar bunu yıllarda baktığımız zaman yıllık getirilere de bakalım. Dolar 2,36 enflasyondan arındırılmış hali. Mevduat faizi -7,46. Diğerlerine de bakabiliriz. İşte külçe altında 9,78
Evet, altın, yıllık itibariyle. Burada altına, Türk lirası mevduata ve dolara bakmak en doğrusu. Çünkü evet, şu an bizdeki en yoğun yatırım tasarruf unsurları bunlar. Şimdi oradan baktığınızda dolardaki özellikle yani yıldan yıla baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam grafik önümde %26 gibi bir getiri sağlamış. Şimdi %26'nın olduğu bir yerde yani enflasyon.
Euro daha fazla zarar ettirmiş yıllıkta mesela. Evet.
Zarar mı ettirmiş?
Yıllıkta evet. Enflasyonda şeyde Amerikan doları eksi getiri oranları yanlış baktım galiba. Evet, 4,65.
Şimdi burada şimdi oraya baktığınızda mevduatın şu an 15, iyi olduğu zamanlar 17'ler seviyesindeydi. İşte hoş geldin kabulüyle 17,5-18'ler telaffuz ediliyor. Şimdi bunun üzerinde bir de stopaj var tabii. Oradan baktığınızda yani insanların sonuçlara bakarak, bizde genellikle sonuçlara bakarak karar verilir. Çünkü geleceğe yönelik tahminde bulunmak çok zor. Yani şu an
peki dönüyor. Stopajlar bu arada Merkez Bankası zorunlu karşılıkları değiştirdi. Dolayısıyla döviz mevduatlarının getirisi neredeyse sıfıra yaklaştı Ünsal Bey.
Yani dövizde, tasarrufunu dövizde tutan insanların getiriye baktığını ben hiç zannetmiyorum. Oradaki bütün oynadıkları parametre kur değişikliği.
Evet, kur değişikliği.
Dolayısıyla kur değişikliğinde az önce onu konuşuyorduk, yarım kaldı. Şimdi siz ana belirleyici, piyasayı belirleyici olarak yani kurun ne olması gerektiğiyle alakalı tabii ki bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü bir ayağı uluslararası olan şey. Ama birbiriyle çelişen ifadeler kullandığınız insanların özellikle o beklenen DTH'te olan mevduatın Türk lirasına dönme isteği ötelenir hep. Yani biraz daha artar. İnsanlar da bir şekilde haklı çıkar yani. Geçtiğimiz
haklı
hafta
çıktılar ama yani.
Haklı çıkar insanlar. Dolayısıyla yani bu haklı çıkarmayacak bir duruş sergilemek lazım. Burada hep söylüyoruz yani. Merkez bankalarının ya da para otoritelerinin sözü çok kuvvetlidir. O sözün arkasında durmak, o söze hikayesine sarılmak gerekiyor. Ama baktığımızda bizde maalesef birbiriyle çelişen bu açıklamalar yüzünden insanlar dövizlerini bozmuyorlar. Merkez Bankası'nın almış olduğu o döviz mevduatından daha fazla zorunlu karşılık tutma hadisesi yani piyasaya döviz bozumu şeklinde yansımıyor yani netice itibariyle.
Peki Merkez Bankası'nın asıl amacı ne olabilir orada? Rezervleri artırmak da olabilir mi Ünsal Bey?
Ya kullanabileceği miktarları artırmak, Türk lirasına bu anlamda destek sağlamak, hatta Türk lirası mevduat için altın karşılık konması konusunu öne açıldı mesela. Zaten epeyden ver vardı. O biraz daha arttırıldı. Dolayısıyla piyasadaki Türk lirasına olan ilgiyi, alakayı arttırmak gibi bir arzu var. Fakat sonuçta itibariyle baktığımızda insanlar işte o kırılmayı görünceye kadar bekleyecekler gözüküyor orada. Henüz daha o kırılma olmadı. Tam tersine kırılmanın yaşanabileceği yerde yeni boyutta yaşandı. Özellikle bu Merkez Bankası'nın sınırlı da olsa faiz indirimiyle alakalı onu tutuyor. Etki itibariyle artık şu an politika faiz oranıyla piyasa birbirinden kopmuş vaziyette. Yani onun çok fazla bir belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama Merkez Bankası'nın ilave sizin Deutsche Bank'ın işte 100 bas puan daha indirecek diye Merkez Bankası'ndan öyle bir beklenti var diye. Ona dikkate aldığınızda işte insanlar biraz daha bekleyelim. Biraz daha yukarı gittiğinde oradan satarız. Bu arada dün gece Uzak Doğu'da 9.99'a değdirip yani onu göstermediler ama 9.99'u evet gösterdiler. Geçen gün bir tanesi espri de yapıyordu. Ya diyor tek hanelisiyle baş edemiyorduk şimdi iki hanelisiyle nasıl baş edeceğiz diye. Espri yapıyordu. Evet yani doğru yani tek hanelisiyle baş edemiyorduk. İki hanelisi daha kuvvetli olur.
Peki Uzak Doğu'ya gittiniz Ünsal Bey. Çin'de Bekarlar Günü alışverişi vardı. 84-85 milyarlık bir günde alışveriş olmuş. Geçen yılın üzerinde, geçen yıl 78 milyarmış. Dolayısıyla öyle bir alışveriş çılgınlığı söz konusu. Bunun yanı sıra gayrimenkul şirketleri Evergrande ve ona bağlı şirketlerin batma riski var. Onu nasıl yönetecekler? Bu arada devlet başkanları da ömür boyu bu işini yapacak görünüyor. Ne dersiniz?
Teyit edildi. Ya şimdi az önce de söyledik karar mekanizması itibariyle onun faydasını görüyorlar. Yani o disiplinli yapıdan gelmiş olmanın işte belli bir odağın yönlendirmesiyle hareket etmenin bir de ekonomilerine çok ciddi yansımaları oldu yani. Servet anlamında baktığınızda yani şu an 2020 rakamları 15 trilyon dolar ama muhtemelen bu seneki büyümeyle bu 16 trilyon dolar gibi bir rakam çıkacak. 16 trilyon dolarlık bir ekonomi yöneten 1.4 milyar nüfusu olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Burada hadi demokratça yaklaşalım derseniz ciddi bir kaos olur. Dolayısıyla ekonomide kapitalist, yönetimde komünist olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ona biraz daha perçinlediler. Komünist Partisi'nin başında olan kişi, aynı zamanda devlet başkanı, ömür boyu. Bu şu anlama gelmiyordur diye düşünüyorum. Yani onun yerine geçebilecek olan insanların hazırlanması anlamında bu bir fırsat aslında. Çünkü tehdit yok. Yani ülkeyi politik istikrarsızlığa itebilecek herhangi bir şey yapılmıyor. Mesela biz kendi ülkemiz açısından bakalım.
Peki komünizm neresinde bunun?
Komünizmi boş ver şimdi. Disiplinli şeyden bahsedeyim yani. Adı komünist olsa dahi o disiplini yaşıyorlar. O büyüklükteki biri yapıyor. Şimdi bize bakalım. Yani seçim normal zamanda yapılacak olsa ki yapılacak. 2023 Haziran diyoruz. Ya her gün seçim olacakmış gibi sanki yarın seçim olacakmış gibi açıklamalar işte toplantılar yani artık şeyi bıraktı insanlar birbirlerinin ayıbıyla
seçim gezileri adeta.
Adeta seçim gezileri. Şimdi bunun sebep olduğu bir enerji kaybı yok mu sizce?
Çok fazla.
Görüyor bunu. Adamlar görüyor bunu. Amerika açısından baktığımızda Amerika'da devlet başkanı kim olduğu önemli mi? Politikalar değişiyor mu? Sadece biraz renk değişimi oluyor. Ana omurga aynen devam ediyor. Dolayısıyla büyük ve disiplinli yapılar bunu sağlamış vaziyette. Bizim gibi ülkeler bundan çok etkileniyor. Dalga boyları bu anlamda çok oluyor. Ya bu anlamda Çinlilerin almış olduğu kararı takdirle yani kimse böyle Çinci falan diye düşünmesin. Cinci ya da Çinci. Ama yani bu istikrar sağlıyor. Kafada hiçbir soru işareti
yok. Şimdi pandemiyle beraber tüm dünyada devlet yönetimlerinde otoriterliğin artacağı yönünde öngörüler vardı. Katılıyor musunuz?
Ya bu işte diyorum ya, canına sıkılan biriler oturuyor köşede, her türlü şey söylüyor. Bir taraftan dünya ısını diyorlar, bir taraftan dünya soğuyor diyorlar. Yani ikisi de var. Ozon kocaman bir delik vardı. Ozon tabakasında
şimdi
delik.
Şimdi konuşulmuyor.
Şu an konuşulmuyor. Kapanmış çünkü. Yani aslında ortaya atılan teoriler, teori Türkçe bir kelime olmadığı için eskiler işte nazariyat derlermiş. Yani aslında anlam itibariyle baktığınızda müthiş derin bir ifade. Gözleme dayalan, görünebilen, duyulabilen, işitilebilen, yani bir şey var. Teori kelime itibariyle tam, yani en azından bizim dilimizde öyle bir karşılık bulmuyor. Şimdi gözlemlere baktığımızda burada özellikle yani otoriter tarafa kayıyor mu? Evet, bazı taraf kayıyor ama bir taraftan da hiç olmadığı kadar da demokrat gidiyor. Özellikle mesela İskandinav ülkelerine falan baktığınızda dikkat edin. Mesela orada çok ciddi bir şey var. Yani kadınlardan yana bir yönetim ağırlığı var. Yani demokrat şeylik biraz, otoriterlik biraz erkeklerle
erkekler yoruldu mu diyorsunuz?
Evet, erkekler yoruldu. Neyse, yani zamanımız daralıyor. Biz toparlayalım biraz. Dolayısıyla Çin'deki bu gelişmeler, özellikle sizin az önce biraz da magazin olsun diye söylemiş olduğunuz bekarlar alışverişi. Yani insanlar çıldırmış artık. Her türlü bahanede alışveriş ediyor. Geçen gün bir perakendeci bir arkadaşla konuşuyoruz. Yani perakende sektörünün geleceği ne olacak diye.
Bizde de bir şey, internet alışveriş sitesi bunu yapmaya çalıştı. Bekarlar alışverişi diye. Sonuç aldım bilmiyorum.
Yani ona bakarız da şunu söylüyor. Diyor ki yani şu an kulaktan kulağa şu oynanıyor. Aslında tehlikeli bir şey söyleyeceğim de. İşte Mayıs'ta, Haziran'da bu fiyatlarla herhangi bir şey bulamazsınız. Maliyetler arttığı için. Alabildiğiniz kadar çok işte neye
ihtiyacınız
var? Ya bu çılgınca bir şey. Yani bunun tamam da arka tarafta geliri olanlar için söylenir. Yani borçlanarak herhalde böyle bir, yani dur kıyafet alayım gelecek sene artacak falan diye. Böyle bir şeye gidilemez. Tam tersine bizim biraz şeyden, o toptancı yaklaşımdan daha ihtiyacımıza dönmemiz gerekiyor.
Ama fiyatlara bakıldığında giyim kuşam o tarafta, fiyatlar ciddi artmış durumda.
Doğru.
Ama her mağazanın önünde de içeriye sokabilmek için %50 indirim, ikinci üründe şu, üçüncü üründe bu
diye. Siz ihtiyacınız yokken gidip alır mısınız?
Bu yaşta almam da gençlikte alır mıydım?
Gelirin varsa alırsın. Yani evet. Gençlikte neye güveniyordun? Nasıl olsa gelecek bu diye güveniyordun. Dolayısıyla şimdi baktığınızda eğer gelecekle alakalı öyle bir şeyiniz yoksa, tasarruf eğiliminiz yoksa, mesela araba konusu, Temmuz'da işte ortalama araba fiyatları işte 300-350 bin lira bandında olan arabalar gelmiş 450 bin liraya. Yani bazı insanlar diyor biz diyor hisse senedi ya da bilmem döviz alacağımıza gidip araba alsaydık daha iyiydi gibi böyle garip komik şeyler çıkıyor ortaya. Ya bunların hepsi doğru.
Perakende satış endeksini de ifade edelim. Geçen ayla aynı seviyede 5-15,9 seviyesinde devam ediyor. Hacimde bir miktar artış var. 1.09'dan 1.2 seviyelerine gelmiş. Alt şeylere baktığımız zaman yıllıkta tekstil, giyim, ayakkabı, daha sonra internet üzerinden alışverişler ön plana çıkmış. Ana hatlarıyla belki sadece bu vurgulanabilir. Ancak son aylık değişimde elektrikli eşya ve mobilyada %3,7'lik, bilgisayarda %1,4'lük de azalma var. Sanıyorum bu özellikle bilgisayardaki azalmada kurlardaki sıçrama nedeniyle fiyatlar çok arttı. Onun da etkisi olabilir.
Ya fiyatlar
herhalde
arttı. Buradaki temel dediğiniz gibi yani gelirle ihtiyaçlar arasındaki dengede eğer idare edebilecekse insanlar idare ediyor. Eskiden çok kolay değiştirirken az önce söylemiş olduğunuz o cari fazlalığının da temelinde o var. Şimdi bankacılık sistemi eğer size araba finansmanı yapmıyorsa, yani onu cezbedecek bir şey yapmıyorsa, kurlarda buradayken sizin canınız araba almak istemiyor, otomatik olarak ithal otomobile dayalı cari açık kapanıyor. Ve siz yapacağınız ihracatlarla onu artıya geçirebiliyorsunuz. Ama bu ne kadar devam ettirilebilir sorusudur burada kıymetli olan. Yani biz ihracat yaparken biraz da kapasite kullanımının da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Geçen hafta da konuştuk, hatırlarsınız.
Evet, yatırım ihtiyaçları başladı artık.
Yatırım ihtiyacı var ve o yatırım ihtiyacı sizin özellikle cari açığa sebep olacak, başta teknoloji olmak üzere o alanlarda bir şey geliştirmiyorsanız bir müddet devam eder. Ondan sonra yine el altından, el üstünden gelmeye devam eder. Dolayısıyla evet, yani cari fazla vermenin şöyle bir güzelliği var. Finansman ihtiyacınız yok. İçeride dengeleri sağlayabiliyorsunuz ama biriken bir talep var. Onu iyi yönetmek icap eder diye not olarak düşmüş olalım. Süremiz bu. Kaç dakika daha konuşmak istersiniz?
Toparlayalım isterseniz.
Evet, toparlayalım. Bugün biraz farklı konulara girdik. Özellikle asgari ücretin çok yoğun konuşulduğu bir hafta geride kaldı. Yani henüz daha mesele bitmiş değil. Çünkü burada herkes kendi bulunduğu yerden yorumunu yapıyor. Siyasiler bu işi biraz kendi lehlerine kullanmaya çalışıyor. İş adamları nitelikli insanlarını kaybetmek istemiyor. Oraya çalışıyor. Asgari ücretle ve ücretlerde yapılacak olan zammın enflasyonundaki sarmal etkisinden bahsediliyor. Yani bu konuların hepsi geçtiğimiz haftanın çok yoğun gündem maddeleriydi. En son olarak şu Çin'le Amerika arasındaki sıcaklaşan Tayvan üzerindeki mesele, ne diyorsunuz orada?
Şimdi şöyle bakılabilir. Şimdi Rusya'nın yerine gelecekte Çin alıyor soğuk savaş, yani aldı düşman olarak. O boyutu var. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Çin'le Amerika arasında, özellikle Çin denizinde ciddi çatışma demeyelim de
sıcak şeyler
olacak. İşte Hindistan, Pakistan ve çevre ülkelerde herkes Pakistan'ı, Çin ve Afganistan'ı, Çin nüfus sahasına doğru girerken Hindistan işte Amerika'nın nüfus sahasına doğru giriyor. Bunu çok konuşacağız. Bu arada önümüzdeki dönemde ne getirir bilmiyorum ama dikkatimi çeken iki büyük küresel firma Toshiba ve GE General Electric'in üçe bölünme kararları var.
Toshiba batmamış mıydı?
Toshiba hayır. Elektronik özellikle Amerika GE uçak motorları üreten bir tarafı var. Enerji tarafı var ve bir de sağlık
Finansman tarafı var. Sağlık çok.
Dolayısıyla üçe bölünecek, üçe bölünüyor. Aynı şekilde Toshiba'da işte elektronik, onun dışında şu anda hatırlayamadım, iki ana bölüm daha var şey olarak. Ve bu bölünme neyi getirecek? Hatırlarsanız 80'li yıllarda da Amerika'daki büyük şirketler özellikle rekabete aykırı seviyede büyüdükleri gerekçesiyle bölünüyordu. Yani biraz da o zamanki işte işletme teorilerinde bazen bölünme, bazen birleşme ön plana çıkıyor. Şimdi de bölünmenin ilk adımları yaşanıyor diyebilir miyiz? Hele hele şeydeki medya şirketleri düşünülürse 2 trilyon dolar seviyesinde değerlere ulaşmış şirketlerin demokrasiler üzerinde, ekonomiler üzerinde, ülkeler üzerinde ciddi bir güç oluşturduğu, devletleri tehdit edecek boyutta. Dolayısıyla böyle bir kararla bölünme sürecine girilebilir mi önümüzdeki süreçte?
Şimdi o ekonomik büyüklüğü olan şeyler özellikle geçmişte yazılmış kitaplarda şunu görüyorsunuz, belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketler ülkelerde rejimleri değiştirebilmiş. Şimdi o tehdit 3. dünya ülkelerindeyken şu an ana karada ya da o yani merkez diyebileceğimiz ülkeleri de tehdit eder hale geldi. İşte buna dengelemek için işte rekabet yasaları, kartelleşmeler, belli güç alanını rakibi yok etmeyle alakalı mevzuat çok kuvvetlenmiş vaziyette. Biz de işte geçen haftalarda Türkiye'deki bunun yansımalarını konuştuk. Dolayısıyla doğru dediğiniz, önümüzdeki dönemde bunlar çokça tartışılacak. Ama o kadar hızlı yürüyor ki, özellikle teknoloji bazı şirketler o kadar hızlı ilerliyor ki onların anlaşılması ve mevzuata bağlanması ne kadar mümkün olacak hep beraber göreceğiz. Yani bir taraftan siz onu söyleyince ben Toshiba'ya baktım. Evet, Toshiba Amerika oldukça canlı gözüküyor. Farklı alanlara da yoğunlaşmışlar. Süremiz doldu. Bitirelim mi?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce hafta içerisinde yaşananları anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.